Ayrım 1. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Dreyfus Olayı, Adalet İçin Bir Savaşın Öyküsü. Yazarı Emil Zola. Türkçesi Muammer Tuncer. Türü belgesel. Yalçın Yayınları 7. basım Ekim 2004. ISBN numarası 975-488-043-3. Bu kitap 183 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 14 Kasım 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Emil Zola'nın kitabını Muammer Tuncer dilimize çevirmiş. Belgesel bir yapıt. Adaletten, insanlıktan yana her aydının okuması gereken bir kitap. Böyle yapıtların güncelliği yitip gitmez. Her zaman bizlere gerçek ve adalet adına savaşımlara girişmek gücünü verir bu tür kitaplar. Emil Zola'nın Dreyfus olayındaki davranışı 90 yıldan bu yana insanlığın belleğinden silinmemiştir. Fransa gerçekten de Emil Zola'ya onurunu kurtardığı için teşekkür etmek durumunda kalmıştır. Zola'nın ve onun gibi gerçekleri savunan insanların büyük çabasıyla Dreyfus olayı başarıyla sona ermiştir. Yüzyıl başında Fransa'yı altüst eden bu unutulmaz olayı öğrenmek isteyenler, Emil Zola'nın Yalçın Yayınları çeviren Muammer Tuncer kitabını okumalıdırlar. Oktay Akbal. Ünlü yazar Emil Zola, L'Aurore gazetesinde Cumhurbaşkanı'na bir açık mektup yayımladı. Yazının başlığı "Suçluyorum". Ordunun bir kesimini bu yazıyla suçlayan Emil Zola'ya dava açıldı. Yazar bir yıl hapis ve para cezasına çarptırıldı. Ama dava da kamuoyunca benimsenmiş, yazı amacına ulaşmıştı. Toplumda büyük bir tartışma başladı. Dreyfus davası Fransa'yı 1890'lardan 1930'a kadar uğraştırdı. Kamuoyu adaletin yerine getirilmesi yolundaki savaşımı yakından izledi. Bir kişiye yapılan haksızlığın topluma yapılan haksızlık olduğunu ileri sürenler sonuçta başarı kazandılar. İlhan Selçuk. Emil Zola Dreyfus'un haksız yere mahkum edildiğine ve bunun kökeninde Yahudi düşmanlığı ve Fransız militarizminin yattığına inanıyordu. Ve bu inancın ışığı altında tüm resmi organ ve sorumlu kişileri karşısına alan müthiş bir kampanyaya girişti. Bu mücadelenin öyküsünü merak edenler Emil Zola'nın bu konuda yazdığı ve Yalçın Yayınları tarafından baskısı yapılan Dreyfus Olayı, Adalet İçin Bir Savaşın Öyküsü başlıklı kitabı inceleyebilirler. Toktamış Ateş. Dreyfus Olayı'nın yayın evimizde çıkan daha önceki basımları aylarca en çok satan ilk 10 kitap arasında yer almış, çağının tanığı yapıt olarak nitelendirilmiş, edebiyat dünyasının en önde gelen yazarlarınca ayın kitapları arasında sayılmıştır. Gerçek Yürüyor. 1894, Eylül sonu, 25. Yarbay Sander tarafından yönetilen Fransız haber alma servisi, o zamanlar istatistik bölümü Alman askeri ateşesi von Schwarzkopf'a bazı gizli askeri belgelerin gönderildiğini haber veren imzasız bir mektup ele geçirir. Çizelgedir bu. 6 Ekim. Hızlı bir soruşturma sonunda belgenin el yazısı ve çizelgenin içindekiler, 3 belge, biri topçu kuvvetiyle, bir başkası örtme birlikleriyle ilgili, bir de Madagaskar konusunda not, o zamanlar genelkurmayda stajyer olan yüzbaşı Dreyfus'a mal edilir. 15 Ekim, Dreyfus tutuklanır ve Cherche Midi cezaevine hapsedilir. Binbaşı Patti de Klam askeri soruşturmayı yapmakla görevlendirilir. Binbaşı maddi kanıtın sağlam olmadığı sonucuna varır. 30 Ekim. Zola babasının ülkesi olan İtalya'ya gider. Orada görkemli bir biçimde karşılanır. Yeni romanı Roma'yı orada yayına hazırlar. Aralığın ortasında Fransa'ya döner. 31 Ekim. Havas Ajansı bir Fransız subayının casusluktan tutuklandığını haber verir. Le Soir yani akşam gazetesi Alfred Dreyfus'tan söz eder. 1 Kasım, La Libre Parole, Özgür Söz'de suçlu hakkında uzun bir yazı yayınlanır. Basında Dreyfus konusunda küçük düşürücü ve Yahudi düşmanlığını körükleyici şiddetli bir kampanyanın başlangıcıdır bu. La Libre Parole, Le Intrant Sigant, Le Petit Journal, Le Clair, olayı büyütmek ve hükümeti suçlu hakkındaki kovuşturma açmaya zorlamak amacıyla genelkurmaya sızmalar olduğu anlaşılır. 2 Kasım, Savaş Bakanı Mercier, sorunu bakanlar kuruluna getirmek zorunda kalır. Dışişleri Bakanı Hanotaux'un kuşkularını belirtmesine karşın oy birliğiyle kovuşturmaya karar verilir. 7 Kasım, Dreyfus için adli soruşturma açılır. Soruşturmayı binbaşı Dormecheville yürütmektedir. Görevlendirilen 5 yazı uzmanı bilirkişiden 3'ü suçlamanın tek dayanağı olan çizelgenin Dreyfus'a ait olduğunu öne sürecektir. 19 Aralık, Yüzbaşı Dreyfus'un davası Paris 1. Savaş Konseyi'nde görülür. Sanığın savunmasını Bay Demange üzerine almıştır. Duruşmanın gizli yapılmasına karar verilir. General Mercier, istatistik bölümü tarafından Dreyfus'a karşı hazırlanan gizli dosyayı savunma avukatının ve sanığın haberi olmadan askeri yargıçlara ulaştırır. Yargıçlar savunma hakkını çiğneyen bu yargılama usulünün yasaya aykırılığını görmezlikten gelirler. General Mercier'e ve General Bois Defre'ye olduğu kadar Cumhurbaşkanı Casimir Perrier'e bilgi vermek üzere duruşmada hazır bulunan binbaşı Picquart oralı değildir. 22 Aralık, 7 yargıcın oy birliğiyle Dreyfus suçlu ilan edilir. Rütbesinin geri alınmasına ve ömür boyu sürgün ve hapis cezasına çarptırılmasına karar verilir. 31 Aralık, davanın temyizi reddedilir. 1895, 5 Ocak, askeri okulun büyük avlusunda Dreyfus'un rütbesi sökülür. Yüzbaşı suçsuzluğunu haykırarak duyurur. Dreyfus'un yüzbaşı Lebrun Rona'ya itirafları. 5 Ocak, Zola akşam yemeğine Alphonse Daudet'in evinde yer. Daudet'in oğlu Leon, Dreyfus'un rütbesinin geri alınması sahnesini anlatır. 15 Ocak, Cumhurbaşkanı Casimir Perrier istifa eder. 17 Ocak, Félix Faure Cumhurbaşkanı seçilir. 21 Şubat, hükümlü Dreyfus Şeytan Adası'na gönderilmek üzere Rochefort gemisine bindirilir. Halk hükümlü aleyhinde gösterilerde bulunur. 1 Temmuz, haber alma bürosunun başına Sander'in yerine Picquart getirilir. 1 Aralık, Zola'nın Le Figaro ile düzenli işbirliğinin başlangıcı, daha sonra yeni kampanya başlığı altında bir araya getirilecek olan 17 yazı. 24 Aralık, Zola Cumhuriyet'in Erdemi başlıklı yazısını yayınlar. 1896, Mart'ın başı, İstatistik Bölümü Alman Büyükelçiliği'nin binbaşı Walsin Esterhazy adresine gönderdiği telgraf diye anılan mektubu ele geçirir. Picquart kendi girişimiyle Esterhazy'yi izletir ve onun hakkında son derece kötü bilgiler edinir. Bunun üzerine 1894'ün gizli dosyasına başvurur ve Esterhazy'nin el yazısının Dreyfus'un hüküm giymesine yol açan çizelgedeki yazıya korkunç şekilde benzediği kanısına varır. 9 Mayıs, Zola La Figaro'da Seçkinler ve Politika başlıklı yazısını yayınlar. 16 Mayıs, Yahudiler hakkında La Figaro. 26 Mayıs, Roma. 13 Haziran, Zola'nın Le Figaro için yazdığı yazıların sonuncusu. Eylül, Esterhazy'nin suçlu olduğu kanısına varan Picquart, şefleri General Bois Dörfer ile General Gons'u Dreyfus'un suçsuz olduğuna ve davanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inandırmaya çalışır. Ama biri Genelkurmay Başkanı, öteki ikinci başkan olan bu iki general karşısında bu çaba sonuç vermez. 3 Eylül, Daily Chronicle, Dreyfus'un kaçtığı konusunda uydurma bir haber yayınlar. Dreyfus'un ağabeyi Matthew Dreyfus'un kardeşinden yeniden söz ettirmek için düzenlediği bir oyundur bu. 9-14 Eylül, Dreyfus'un amansız düşmanı olan Şimşek gazetesi, onun suçluluğu konusunda bazı zihinlerde belirebilecek kuşkulara son vermek amacıyla 1894'te görülen dava ile ilgili açıklamalar yapar. Yargıçlara kanuna aykırı olarak ulaştırılan gizli dosyadan ilk kez söz edilmekte ve çizelgenin metni aslına yakın biçimde verilmektedir. Bu açıklamalar Picquart'ın hareketine engel olur. Genelkurmay'la skandal basınının gizliden gizliye anlaşma halinde oldukları belli olur. 18 Eylül, Bayan Dreyfus Millet Meclisi'ne dilekçeyle başvurup, yargılama usulünde kanunsuzluk bulunduğunu öne sürerek davanın yeniden gözden geçirilmesini ister. 26 Ekim, Savaş Bakanı General Bio, davanın yeniden gözden geçirilmesini istemediği için Picquart'ı ilk önce Doğu'ya sonra da Tunus'a görevle göndererek uzaklaştırmaya karar verir. 2 Kasım, Sandler'in yardımcılığını yaptıktan sonra Picquart'ın da yardımcısı olan binbaşı Henry, General Gons'a Dreyfus hakkında yıkıcı bir belge verir. Bu belgenin Alman Büyükelçiliğinde ele geçirildiğini öne sürer. İtalyan ateşçisi Panizzardi tarafından Alman ateşçisi Schwarzkopf'a yazılan bir mektup söz konusudur. Gerçek de daha sonra öğrenilecektir ki mektubu Henry'nin kendisi yazmıştır. Sahte Henry'dir bu. 6 Kasım, Bernard Lazar'ın yazdığı bir adli yanılgı, Dreyfus olayındaki gerçek adlı 24 sayfalık broşürün yayınlanışı. 10 Kasım, Le Matin, Sabah gazetesi çizelgenin bir kopyasını yayınlar. Belgeyi ilk kez gören Schwarzkopf'ın Esterhazy'nin el yazısını tanır ama sesini çıkarmaz. 16 Kasım, Picquart Paris'ten ayrılır. Kasım, Bernard Lazar Senato Başkan Vekili Scheurer Kestner'i inandırmayı dener. Kestner çarçabuk bir araştırma yapar ve Dreyfus'un suçlu olduğunu doğrulayan Bakan Freycinet'e güvenir. Bernard Lazar Zola'yı da ziyaret eder ama onu hükümlünün suçsuz olduğuna iyice inandıramaz. Jaure ise kavgaya katılmayı reddeder. 1897, 15 Şubat. Zola'nın bir küçük kitabı üzerine Alfred Bruno'nun kaleme aldığı Messidor adlı lirik dram operada oynanır. Nisan, Picquart yalnızca Cumhurbaşkanı'nın açmak hakkına sahip olacağı bir vasiyet mektubu kaleme alır. Haziran, Picquart'la Henry'nin araları açıktır. Henry'nin bir takım dolantılar çevirmesinden kuşkulanan Picquart, Paris'e gelip avukatı ve dostu Bay Leblois'a bildiklerini açar ama verdiği sırları saklamasını tembih eder. General Gons'un kendisine yazdığı mektupları da avukatına verir. Bu mektuplarda general bir adli yanılgının olabileceğini kabul etmektedir. 13 Temmuz, Leblois, Picquart'ın sırlarını Scheurer Kestner'e yineler ama bunlardan yararlanmasını yasaklar. 14 Temmuz, Scheurer Kestner, Senato'da meslektaşlarına Dreyfus'un saygınlığının geri verilmesini sağlamak üzere kampanya açmak niyetinde olduğunu bildirir. Ağustos-Eylül, Scheurer Kestner'in Dreyfus'un suçsuzluğuna inandığı ve bu konuda elinde kanıtlar bulunduğu söylentisi politika ve basın çevrelerinde yayılır. 1897 yazı, Zola adeti olduğu üzere yazını Medan'da geçirir. Orada 31 Ağustos'ta Paris adlı yapıtını tamamlar. Ekim-Kasım, Scheurer Kestner yazı Alsas'ta geçirdikten sonra Paris'e döner. Ne Leblois'ı ne de Picquart'ı direnmekten vazgeçiremeyince Leblois ile anlaşıp ilk önce gidip Cumhurbaşkanı ile görüşür. Sonra Savaş Bakanı Biot'u, ardından da Bakanlar Kurulu Başkanı Mölin'i ve Adalet Bakanı Darlan'ı görür. General Bio bir soruşturmanın sonucunu beklemesini ister. Bu soruşturma yapılmayacaktır. Genelkurmay saldırıyı savuşturabilmek için bu oyalamalardan yararlanır. Kanıtlarını gösteremeyen Scheurer Kestner kendisini küçük düşürmek ve alay konusu yapmak üzere basında açılan kampanyanın kurbanı olur. 18 Ekim, Genelkurmay Dreyfus dosyasını besler. Davanın yeniden gözden geçirilmesini önlemek için ayrıca Esterhazy'ye aleyhine kopacak skandalı haber vermeyi ve onu korumayı kararlaştırır. Esperance, Umut imzalı isimsiz bir mektupla Esterhazy'ye Dreyfus'un hüküm giydiği suçla yakında onun da suçlanacağı bildirilir. Esterhazy Paris'e döner. 19 Ekim, L'Aurore, Şafak gazetesinin ilk sayısı. Ekim'in sonu, Henry ile Patti de Clam, Esterhazy ile gizlice ilişki kurarlar. Kasım'ın başı, Bernard Lazar'ın broşüründe çizelginin kopyasının çıkması üzerine bankacı J. de Castro, müşterilerinden biri olan Esterhazy'nin el yazısını tanır. Bu durumu Matthew Dreyfus'a haber verir. Matthew Dreyfus de durumu Scheurer Kestner'e bildirir. Kestner, bankacının iddiasını doğrular. Ekim sonu, Kasım başı, Zola Marcel Proust aracılığıyla Bay Leblois ile ilişki kurar. Bay Leblois onu Scherer Kestner'le tanıştırır. Zola Dreyfus'un suçsuz olduğu kanısına varır. 10 Kasım, Picquart'ı lekelemek üzere Tunus'taki adresine sahte telgraflar yollanır. 13 Kasım, Rank'a yazılan ve Le Temps zaman gazetesine yayınlanan bir mektupta Scherer Kestner Dreyfus'un suçsuz olduğunu açıklar ve suçlunun bilindiğini doğrular ancak hiçbir kanıt ortaya koymaz. Zola Scherer Kestner'le ve Le Figaro'dan bir gazeteciyle, Arendt'le bir toplantıya katılır. Bir taktik hazırlanır. Le Figaro'da ilerici açıklamalar kampanyası başlatılacaktır. Buna koşut olarak davanın yeniden gözden geçirilmesi isteğini Leblois kaleme alacaktır. Emmanuel Arendt, Le Figaro'da Vidi, gördüm başlığıyla Scherer Kestner dosyası konusunda bir yazı yayınlar. 15 Kasım, Matthew Dreyfus Esterhazy'yi çizelgeyi yazan kişi olarak kamuya açıklar. La Libre Parole, Özgür Söz, Vidi yazısına karşılık Vixi, Yaşadı başlıklı bir yazı yayınlar. Bu yazıyı Henri ve dostları esinlemişlerdir. 17 Kasım, Esterhazy'nin isteği üzerine General de Pellio bir soruşturma açmakla görevlendirilir. De Pellio, Esterhazy'nin suçsuz olduğu ve onun Dreyfus'un yerine geçirilmek istendiği kanısındadır. 25 Kasım, Zola'nın Le Figaro'da ilk yazısı çıkar. Bir Scherer Kestner. 26 Kasım, Picquart şeflerinin emri üzerine Paris'e döner, evinde belgeler ele geçirilir. 27 Kasım, Esterhazy'nin bir kısım mektubu Madame Boulan'ın evinde ele geçer. 28 Kasım, Le Figaro bu mektuplardan özetler yayınlar. 1 Aralık, Zola'nın ikinci yazısı Sendika. 4 Aralık, Esterhazy Paris 1. Savaş Konseyi'nin önüne çıkarıldı. Millet Meclisi'nin oturumunda milletvekilleri adaletin otoritesi üstünde durdular. 5 Aralık, Zola'nın 3. ve son yazısı tutanak Le Figaro'ya karşı abonelikten ayrılma kampanyası başladığı için Zola savaşını bırakmak zorunda kalır. 7 Aralık, Scherer Kestner hükümet için senatoyu Gensur'a önergesi verir ama kanıtlarını gösteremez. Özellikle Picquart'ın bildiklerini ve Picquart-Gons mektuplaşmasını açıklayamaz. 14 Aralık, Zola gençliğe mektup başlığı altında bir broşür yayınlar. 1898, 6 Ocak, Fransa'ya mektup, Zola'nın broşürü. 10-11 Ocak, Esterhazy davası Esterhazy oy birliğiyle beraat eder. Sahtecilikle suçlanan Picquart, telgraf sorunu tutuklanıp Mont Valérien'a gönderilir. 13 Ocak, Picquart bir soruşturma kurulu önüne gönderilmeyi beklerken 60 gün kale hapsi cezası yer. Senato Başkanlık Kurulu'nun yenilenmesi üzerine Scherer Kestner'in başkan vekilliği alınır. 13 Ocak, Suçluyorum. L'Aurore, Şafak gazetesi Suçluyorum başlığı altında Zola'nın Cumhurbaşkanı Felix Faure'a yazdığı açık mektubu yayınlar. Aynı gün öğleden sonra da Mun, Millet Meclisi'nde Zola, Şafak Gazetesi ve Yazı İşleri Müdürü hakkında kovuşturmaya geçilmesini ister. Merlin'in ve Bion'un çekimser kalmalarına karşılık Millet Meclisi, 122'ye karşı 312 oyla kovuşturmaya geçilmesine karar verir. 18 Ocak, Savaş Bakanı General Biot, Adalet Bakanı'na ihbarda bulunur. Zola'nın mektubundan yalnızca Savaş Konseyi ile ilgili suçlamalar alınmıştır. 15 satır, 32 Sosyalist Milletvekili bir bildiri yayınlayarak kapitalist sınıftan, düşman sınıftan olan Dreyfus'un yazgısının kendilerini ilgilendirmediğini açıklar. Tüm Fransa'da Yahudi aleyhtarı gösteriler. 20 Ocak, Zola mahkemeye çağrı alır. 21 Ocak, 3 bilirkişi Belhom, Varinar ve Couart Zola aleyhine hakaret davası açarlar. 22 Ocak, L'Aurore'da Zola'nın yazısı, mahkeme çağrısına yanıt, Savaş Bakanı'na mektup. 1 Şubat, Mont Valérien'da bir soruşturma kurulu 1'e karşı 4 oyla Picquart'ın işlediği ağır görev suçundan dolayı açığa alınması gerektiğine karar verir ve bu karar kamuoyuna açıklanır. 7 Şubat, Sen Ağır Ceza Mahkemesi'nde Savaş Bakanı tarafından Zola aleyhine hakaret davası açılır. Savunma avukatları B. Labori ve Albert Clemenceau. 17 Şubat, ikinci duruşmada General Pellio gizli belgelerden söz eder, sahte Henri. Dreyfus konusundaki bu belgelerin yadsınamaz nitelikte olduklarını ancak gösterilemeyeceklerini söyler. Davanın yeniden ele alınmasını sağlayacak itiraftır bu. 21 Şubat, Emil Zola'nın jüriye açıklaması. 23 Şubat, Zola 1 yıl hapis ve 3000 frank para cezasına çarptırılır. İlgili yasanın saptadığı cezanın en yükseğidir bu. 24-25 Şubat, Ludovic Trario tarafından İnsan Hakları Birliği'nin kurulması. 24 Şubat, Millet Meclisi'nde Mary'nin konuşması. Ne Zola davası, ne Asterhazy davası, ne de Dreyfus davası var artık. Kavgayı sürdürecek olanlara gözdağı verir. Millet Meclisi konuşmanın açıklanmasına karar verir. 26 Şubat, Picquart açığa alınır. 26 Mart, Zola Paris'i yayınladı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.